أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
Ahzab suresini okumaya devam ediyoruz. 28. ayet-i kerimeye geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Uhud harbinden sonra çok şiddetli sıkıntılar yaşadılar. Bu iki yıl boyunca müminlerin üzerine yenilgiler, musibetler arka arkaya geldi. Darlık yaşadılar, sıkıntı yaşadılar. Ve özellikle Hendek Harbi öncesi ve harbin oluşum döneminde Kur'an-ı Kerim'de bu surede Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi şiddetle sarsıldılar ve imtihanlardan geçtiler. Fakat harbin hemen sonrasında Müslümanlar için artık bitti denilen bir dönem başladı. Efendimiz bunu dile getirdi. Bundan sonra sıra bizde diyor. Artık kafirler saldıramadılar. Müslümanlara topyekün hücum ettiler ama başarısız oldular. Tek tek ve grup grup bütün savaşımlardan Müslümanlar galibiyetle çıktılar. Sonuç hep müminlerin lehine oldu. Bu durum kafirlerin zihin değiştirmesine neden oldu. Müminlerle başka yerde başka şekilde mücadele edeceklerdi. Böylece Müslümanları kendi evlerinde, ailelerinde, aile ortamlarında yenebilecek yöntemler aramaya başladılar. Bu dönemde Müslümanları bekleyen başka bir sıkıntı daha vardı. Yenilgi günlerinde ya da sıkıntı ve darlık günlerinde gelmeyen bir imtihan. Çünkü fakirliğe, sıkıntıya, hastalığa sabretmek evet zorludur. Ancak özellikle zafere, başarıya, kuvvet ve güce, saltanat ve iktidara, zenginliğe sabretmek ve şımarmamak daha da zorlu bir imtihandır. Şimdi müminler ganimetlere ulaştılar. Medine rahatladı. Üzerlerindeki ambargo kaldırıldı. Müslümanlar bütün Arap Yarımadası'nda sözü dinlenir hale geldiler. İstedikleri yerde istedikleri sonucu almaya başladılar. Bu müminlerin o güne kadar yaşamadığı bir müreffehliği getirdi onlara. Müslüman evler aylar sonra, yıllar sonra ilk defa doymaya başladı. Bu durum en az Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinde hissediliyordu. Yani Müslümanların hayat tarzının yükselişi, onların dünyadan elde ettikleri bu menfaatler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde hissedilmiyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene, en güzel bir örnek. Ve o, ümmetin zayıfları, garipleri gibi yaşamaya devam edecekti. Çünkü tercih hakkı verilmişti kendisine, o Kisralar, Kayserler ve sultanlar gibi yaşamayı değil, fakir bir peygamber olarak yaşamayı tercih etmişti. Onun örnekliği oydu. Ve bu noktada evindeki kimselerin de, ehli beytinin de kendisi gibi olması gerekecekti. Ancak annelerimiz bu noktada biraz sıkıntı ortaya koydular. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan dünyalık istediler. Çünkü yıllardır, aylardır dardaydı onlar da ve insandı neticede. Ve onlar da bu taleplerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilettiler. Şimdi bu ayet-i kerime özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yöresinde bulunan kimselerin de onun örnek tavrına iştirak etmesini istiyor. Ve bizden de Rabbin yolunda yürüyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinde bir hayat yaşamak isteyen Müslüman için böyle bir örnekliği bize öncelliyor. Yani onun gibi olma çabasındaysak eğer, biz de onun gibi bir hayatı evetlememiz lazım. Böyle bir bölüm şu anda önümüzde. Müslüman kadınlara ve Müslüman erkeklere nasıl bir aile kuracaklarını da öğreten bir bölüm okuyoruz. İnşallah biz de hem kendimizi hem şahsiyetimizi bu ayetlerle yeniden biçimlendiriyoruz. Allah-u Teala yine peygamberimize sesleniyor. Ya eyyühen nebi diyerek, ey peygamber. Bu onun şerefine şeref katan bir ifade. Ey Allah'ın habercisi. Ey Allah'tan aldığı haberleri kullarına ulaştıran kişi. Kul li ezvacike. Şimdi eşlerine şöyle söyle. Hanımlarına şunu ifade et. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ifade çok kere geldi. Kul sözü Kur'an boyunca hep söylendi. Söyleyecekti müminlere, söyleyecekti kafirlere, söyleyecekti münafıklara. Ama bugün evine de söyleyecek, eşine de, eşlerine de söyleyecek. Allah-u Teala bunu bizzat kendisinden bir bilgi olarak Peygamberimizin kendi eşlerine aktarmasını istiyor. Bu Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın kendi tercihi değil, bizzat Allah-u Teala'nın tercihidir ve Efendimiz bir koca olarak değil, bir nebi olarak eşlerine şunu söyleyecek. İn kuntunne turidnel hayate dunya ve zinetaha. Eğer siz dünya hayatı ve onun süsünü, zinetini, eğlencesini istiyorsanız, fetaaleyne umetti'akunne. Sizi güzelce metalandırayım, size bir takım dünyalıklar vereyim ve usarrihkunne serahan cemila ve güzel bir salmayla, güzel bir boşamayla sizi boşayıvereyim. Evet, tercih bu. Eğer dünya hayatı arzu ediyorsanız, yani diğerler gibi yaşamak istiyorsanız, bizim de hayat hakkımız var, dünyayı biz de doyasıya yaşamak derdindeyiz diyor, eğlencesini, süsünü, aksesuarını talep ediyorsanız, buyurun, sizi biraz faydalandırayım, bende olan elimde ne varsa size bunu vereyim ve güzelce sizi boşayıvereyim. Ve usarrihkunne serahan cemila. Biz Kur'an-ı Kerim'deki boşanma ile ilgili ayet-i kerimeleri de düşündüğümüzde Müslümanların zaten boşama tarzının bu olduğunu biliyoruz. Yani onlar boşanırken de kavgayla, cedelle, hakaretle değil, güzellikle. Çünkü evlenmeden önce eşler birbirlerinin kardeşidirler. Müminler birbirlerinin kardeşi. Evlenince de bu kardeşlik devam eder, yoğunluklu olarak artık eş olarak, ama eğer ki geçim olmazsa, boşanılacaksa da güzelce boşanılır. Hakaret etmeden, haklar çiğnenmeden, aralar bozulmuş olabilir, bir takım yanlış anlamalar olabilir, geçimsizlik olabilir ki ileride inşallah Zeyd ve Zeynep'in ilişkisinde bunu anlatacağız, konuşacağız, ama neticede boşanma gerçekleşeceğinde de güzelce boşanılır. Haklar hak sahibine verilir ve taraflar rahatsız edilmez. Ne kadın kocası yüzünden ne koca hanımı yüzünden incitilmez. Güzelce. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat Allah-u Teala'nın verdiği bir teklifle eşlerine bunu teklif ediyor. Dünya ile sizi metalandırayım ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Ve ardından teklifin ikinci aşaması. Eğer ama ve in kuntunne turidne Allaha ve rasulehu ve'd-daral ahirete fe inna Allaha a'adde lil muhsinati minkunne ecran azima. Eğer siz Allah'ı ve peygamberini tercih eder, onu arzular, onu isterseniz ve ahiret yurdunu talep ederseniz, bilin ki Allah kendisini görüyormuşçasına yaşayan muhsine hanımlara büyük, güzel ecirler hazırlamıştır. Ecran azima, muazzam bir ücret, mükafat onları beklemektedir. Allah-u Teala muhsinat için bunu hazırlamıştır. Teklif çok net ve imanı tercih etmiş olan Müslümanın tercihte nereye gideceği kesin belli. Bununla beraber zihnin billurlaşması lazım. Ne yapıyoruz yani? Nasıl bir hayatı arzuluyoruz? Ben bunu istiyorum. Ben böyle olmasını istiyorum. Bu da benim hakkım. Şöyle bir ev, şöyle bir at, şöyle bir araba, şöyle bir hayat. Başkaları şunu yaşarken biz neden böyleyiz? Dikkat edin. İstediğiniz şey nedir? Bir tarafta Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun bir görevi, bir tavrı, bir sorumluluğu, bir örnekliği var. Ve siz onunla birlikte bir hayata evet dediyseniz, onun gittiği yolda onun gibi olmak durumundasınız. İşte o zaman zihnimizi güzelleştiriyoruz. Bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme talep ettiğiniz, ondan istediğiniz dünya istenmeyecek bir dünyadır. Ne yaptığınızın farkında olun. Tercihi netleştirin. Böylece Allahu Teala biz bugünün Müslümanların da sanki bunu söylüyor. Ey Müslüman, neyi tercih ediyorsun? Ey Müslüman hanımlar, nasıl bir hayatı talep ediyorsunuz? Talep ettiğiniz dünya mı yoksa ahiret yurdu mu? Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu talep eden Müslüman ve Müslüman hanımlar özellikle bu ayetin konusu olarak bilsinler ki kendileri için Allahu Teala büyük mükafatlar hazırlamıştır. Onların her bir itaati Allah adına olacaktır. Bugün müminler, özellikle mümin hanımlar yanlış bir algıdalar. Kocalarına itaat ettiklerinde onlar zannediyorlar ki bu itaat teklifi kocalarından geliyor. Oysa bize bu teklifi sunan Allahu Teala'dır. Yani bizi bu noktada ödevlendiren, görevlendiren Rabbimizdir. Ve Allahu Teala diyor ki eğer işte ahiret yurdunu talep eder, Allah ve Resulünün çizdiği yolda yürürseniz de cennet var. Öyleyse mümin bu hayatı Allah'tan aldığının farkında olarak okuyacak kitabını ve sorumluluğunu ona göre gerçekleştirecek. Müminlerin annelerini Allahu Teala muhsinat olarak isimlendirdi. Yani tarih boyunca gelen mümin hanımlar var. Onların da özelliği budur ve Müslümanların anneleri olan peygamber eşlerinin özelliği de budur ve onlara benzemeye çalışan hanımların da özelliği bu olacaktır. Hep bu ayetler geldiğinde ihsan kelimesiyle karşı karşıya kaldığımızda aklımıza hep şu üç şey geliyor. 1- Rablerini görürcesine yaşayan kimseler. 2- Güzellikle, güzel ahlakla, güzel davranışlarla dopdolu yaşayan kimseler. Ve 1- de cömertçe, fedakarca bir hayata evet demiş olan kimseler. Yani ihsan sahibi olan kişi verir, paylaşır, sadaka ile, cömertlikle, kulağını vererek, emeğini vererek, fedakarlıklar yaparak yaşar, bencil değildir, güzel ahlaklıdır, güzel sözlüdür, yüzü tebessümlüdür, tavırlarında bir iyilik vardır ve bir de hep bilir ki Allahu Teala onu izlemektedir. Bu bilinç onda bir artık zikir haline gelmiştir, davranış biçimi haline gelmiştir. Böyle olan kimselere ecran azîmâ. Allahu Teala bundan sonra şöyle sesleniyor direkt olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine. Biraz önce Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala bunu emrediyordu. Eşlerine böyle söyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri tercihte bulundular. Efendimiz Ayşe annemizden başlayarak bu durumu, bu ayetlerdeki tercihi onların önüne koydu. Onlar da Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ettiklerini bizzat söylediler. Hatta Hazreti Ayşe dedi ki, İstersen bunu özellikle annenle babanla konuş, onlara bir danış. Belki o genç olarak kalbinde başka meyiller olabilir. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam onu seviyor ve onun cennete gitmesini arzu ediyor. Kendisiyle kalmasını arzu ediyor ve Ayşe annemiz de dedi ki, böyle bir konuda anama babama danışamam. Ben Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu talep ediyorum dedi. Bu noktada artık Rabbimiz onlara bizzat sesleniyor şimdi. Ya Nisa en Nebi. Ey peygamber eşleri, ey peygamberin kadınları. Men ye'ti minkunne bi fahişetin mübeyyine yudaaf lehel azabu za'feyn ve kâne zâlike alallâhi yesîra. Bundan sonra bilin ki, ey peygamber eşleri, sizden herhangi bir kimse apaçık bir edepsizlik yaparsa, bi fahişetin mübeyyine, net bir yanlışa düşerse, yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eder, ondan dünyalıklar ister, ya da buna benzer ve bunun dışındaki bir takım edepsizlikler, aşırılıklar ortaya koyarsa, onun cezası, azabı iki kattır. Ona verilecek olan azap, başkalarına verilen azabın iki katıdır. Çünkü sizin durduğunuz yer başkalarının durduğu yerden daha farklıdır. Bu, köle ile hürün cezasındaki fark gibidir. Ve kâne zâlike alallâh yesîrâ ve bu da Allah-u Teala'ya çok kolaydır. Yani Allah bize bunu layık görmez, bunu bize yapamaz filan diye düşünmeyin. Bu Allah-u Teala'ya çok kolay bir iştir. Allah size iki kat azap verebilir. Bununla beraber وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْغًا كَرِيمًا. Ama sizden her kim de itaat ederse Allah'a ve peygamberine ve salih amellerde bulunur, salih amel işlerse ona da biz iki kat ücret veririz. Onun ücretini de iki kat olarak ona döndürürüz. Ve bir de ona, biz diyor Allah-u Teala, kerim bir rızık hazırlamışızdır. Ceza iki kat, mükafat iki kat. Eğer bir edepsizlik, bir yanlışlık yaparsa, örnek bir peygamberin örnek ailesi. İnsanlar ona bakarak durumlarını düzeltiyorlar. Geliyor, sorularını onlara soruyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarla ilgili birçok hükmü, bizzat Peygamber Efendimizin eşleri tarafından topluma duyuruldu. Dolayısıyla sizden birisinin yapacağı yanlış, iki katla cezalandırılacaktır. Bununla beraber mükafat da buna denktir. Eğer siz Allah'a ve Peygamberine itaat eder, onun dediği bir hayatı yaşar ve bunu gereğince salih ameller ortaya koyarsanız, Allah-u Teala sizin ecrinizi iki kat verecek ve gerçekten size Allah-u Teala üstün bir rızık hazırlamıştır. Kerim, şerefli, hoş bir cennet o mümin hanımları bekliyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri. Ve Allah-u Teala yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına seslenmeye devam ediyor. Ya nisa en nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai. Ey Peygamber, kadınları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Farklı bir durumunuz, farklı bir yeriniz, yurdunuz var. Allah-u Teala sizi bir elçinin yanına koydu. Ve onunla birlikteliğinizden dolayı böyle bir konumdasınız. Öyleyse ne yaptığınızı, nerede durduğunuzu, amellerinizin neye tekabül ettiğini bilmelisiniz. Başkalarına benzemiyor tavrınız. Bu şu demek değil, Allahu Alem. Yani diğer Müslüman hanımlar, onlar kafalarına göre bir hayat yaşarlar, istedikleri gibi davranırlar, öyle değil. Ama evet, Müslüman dünya, Müslüman hanımlar ve erkekler, onlar Allah-u Teala'nın istediği şekilde iman ve salih amel dolu bir hayatı yaşayacaklar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yöresinde, hemen kenarında duran mümin hanımlar, kendilerine özel bir çeki düzen verecekler. Başka bir fedakarlıkla davranmak durumundalar. Dileseydi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de nice kralların ulaşamadığı bir krallığa ulaşmıştı. Ama o bunu tercih etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olanın da onun tercih etmediğini tercih etmemesi, onun kabul ettiğini kabul etmesi gerekir. Böylece kimliğinin farkında olacak. Ben kimim? Allah-u Teala beni nasıl bir rolle rollendirdi? Bilmiyorum, bu doğru bir cümle olur mu? Allah'ın yolunda, Allah'ın istediği bir hayatı yaşayan Müslümanların öncüleri, örnek şahsiyetleri de böyle bir konumdadır. Onların hanımları da kendilerini böyle değerlendirmelidirler. Elbette Allah-u Teala bu ayetlerde apaçık olarak Müslümanların anneleri olan peygamber eşlerine, peygamber hanımlarına sesleniyor. Bununla birlikte İslam'ın temsilcisi konumunda olan, tebliğcisi durumunda olan, dini yaşamada örnek şahsiyetler ve onların hanımları da bu konuda kendilerine biraz daha dikkat edecekler. Çünkü sorumlulukları farklı, öyleyse biz de bu sorumluluğu gereğini yerine getireceğiz. Şimdi Allah-u Teala bunu söyledi. Siz başkalar gibi değilsiniz ve özellikle neye dikkat etmeleri gerekiyor bunu ifade ediyor. اِنِتْ تَقَيْتُنَّ Eğer siz takvalı olmayı tercih ettiyseniz, yani Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu arzuladıysanız, çünkü takva bu noktadadır, eğer takvayı tercih ettiyseniz, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Eğer takvalıysanız, bu konuda bir tercihiniz olduysa, yüreğiniz, imanınız, zihniniz takva yolunda yürümeyi tercih ettiyse, o zaman Sakın ha, sözü söylerken ikircikli söylemeyin, çekici söylemeyin, albenili konuşmayın, ses tonunuz cazibeli olmasın. Böylece kalbinde hastalık olan kimse bir şey ummasın bundan. Yani böyle bir şey içine gelmesin, bir istek, talep anlamasın. Hastalıklı kalbi olanlar, yüreğinde bir bozukluk olanlar, bir takım yanlışlara meyli olan kimse, sizin söyleminizden, sözünüzden, sesinizin tonundan, tınısından bir şey çıkartmasın, bir beklentiye girmesin. Ya konuşacaksınız, evet konuşun, ama وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, güzel söz söyleyin. Anlaşılır söz söyleyin, net konuşun, ses tonunuz bir beklentiye yer açacak şekilde olmasın. Kavlen ma'rufa, güzel söz, ma'ruf söz. Kur'an'da geçiyor, başka ayetlerde de. Ma'ruf olarak konuşmak, yani Allah-u Teala'nın belirlediği ölçülerde konuşmak, sesi güzel ayarlamak. Nur suresiyle birlikte düşündüğümüzde, kadının yürüyüşüne, davranışlarına, hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini anlıyoruz. Bundan sonraki ayet-i kerime bunu biraz daha bize açacak. Bununla beraber konuşma tarzında da Müslüman hanımların kendilerine dikkat etmesi lazım. Bu ayetler işte peygamber hanımlarına bir ifadedir, bir emirdir. Bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Müslüman hanımlar bu noktada kendilerine nasıl Allah ve Resulünü biz örnek aldıysak, Müslüman hanımlar da peygamber efendimizin eşlerini kendilerine örnek almış olmalılar. Öyleyse onlar da başka adamlarla, başka insanlarla konuşurken, yabancılarla konuşurken ses tonlarına bu şekilde dikkat edecekler. Konuşmalarına özen gösterecekler. Yani anlaşılır, net ifadelerle illa konuşmaları gerekiyorsa. Değilse inceltmeyecekler seslerini, tonlarını ayarlamayacaklar, cazibeli konuşmayacaklar. Başkalarının aklına başka şeyler getirecek şekilde, umut verecek, yanlışa düşürecek ifadelere dikkat etmeleri gerektiğini anlıyoruz ayet-i kerimeden. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'den aklıma gelen iki örnek var. Bunlardan birisi Musa peygamber Medyen'e geldi. Kuyu başında adamlar var ve kızlar bekliyor. O kızların yanına vardı. Kasas suresine bakabiliriz bu ayet-i kerime ile alakalı olarak. Ve kızlara dedi ki durumunuz nedir? Çünkü ortada bir yanlış, bir adaletsizlik görüyordu. Çobanlar koyunları suluyorlar ve fakat kızlar koyunlarıyla bekliyorlar. Musa aleyhisselam olaya el koymak istedi ve dedi durumunuz nedir? Kızlar Musa aleyhisselamla konuşurken sözü kısa kestiler, yeteri kadar konuştular, gereği kadar konuştular. Dediler ki babamız ihtiyardır ve biz erkekler sulamadan koyunlarımızı sulamayız. Söz anlaşıldı, uzatmadılar cümleleri, hani bizim ifadeyle kıydırmadılar, sözlerine böyle bir değişiklik katmadılar, sana ne demediler. Ya da daha sen nasılsın diye bir boyuta geçmediler. Ya konuyu özetlediler. En anlaşılır şekilde ifade ettiler. Babamız ihtiyardır dediler ve bu anlaşıldı ki biz bundan dolayı buradayız. Değilse bizim işimizi yapacak bir erkek olsaydı buraya gelmezdik. 2. Niye bekliyoruz? Çünkü erkeklerle böyle sıkış tıkış bir ilişkiye giremeyiz. Onlarla sürtünerek bir iş yapamayız. Onlar bitirsinler. Daha sonra biz salimen işimizi yapacağız. Bunun için bekliyoruz. Biz namuslu iffetli kızlarız demek istediler ama sözü bu şekilde kısa kestiler. Mümin hanımlar illa konuşacaklarsa işte böyle maruf konuşacaklar. Anlaşılır bir şekilde net ifadelerle işi bitirecekler. Bir başka örnek de çok yakın olmalarına rağmen galiba belki örnek olarak da değerlendirilebilir. Hazreti Meryem'in Zekeriya aleyhisselamla konuşması. Zekeriya aleyhisselam ey Meryem bunlar nereden geldi sana diyor yanında. O nimetleri gördüğü vakit Meryem de ona diyor ki bu Rabbimin katındandır. Allah dilediğini dilediği şekilde hesapsız rızıklandırır. Konuşması lazım. Soru var. Konuşuyor. Ama konuşmasında oldukça bir güzellik var. Netlik var. Allah-u Teala'nın istemediği bir tarz yok. Yine Hazreti Meryem'in Cebrail aleyhisselamla konuşması da böyle. Tam bir adam şeklinde o ona görüldüğünde o ona diyor ki ben senin Allah'a sığınırım. Eğer sen Allah'tan korkan birisiysen. Konuşmasında böyle bir efendilik, bir düzgünlük, diyaloğun devamında da böyle anlaşılıyor. Bu örneklerle birlikte konuyu düşünme imkanımız olabilir. Mümin hanımlar kendilerine kitaptan örnekler bulacaklar. Nasıl konuşulacak? Maruf bir şekilde edalanmadan, cilvelenmeden, sözü kıydırmadan nasıl söz söylenecek? Elbet söz konuşulacaktır ama maruf şekilde, güzel bir şekilde, hoş bir anlatımla. Sonra Allah-u Teala yine mümin hanımların ve özelde peygamber eşlerinin durumlarını bize izaha devam ediyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve Rabbimiz emrediyor. Sözü böyle söyleyin ve evlerinizde vakarla oturun. Evleriniz sizin karar yeriniz olsun, karargahınız olsun. Evinizde olmak sizin için şeref olmalı. Ev size yetmeli. Çarşı, pazar, sokak bu sizin derdiniz olmamalı. Müslüman hanımlar için onların evi, onların sığınağı, barınağı. Eve kapanmak bir zillet değil. Evde yaşamak bir hapishane değil. Müslüman hanımlar böyle değerlendirmiyorlar. Sokağın kadını olma derdinde değiller. Çarşı pazarın böyle iş kadını edaları Müslüman hanımlara zerk edilmiş bir yanlışlık. Fasıkların, münafıkların ve kafirlerin dünyasından bize intikal eden bilgiler. Oysa Kur'an'ın bu suresi en başta Allah-u Teala ayetlerde bize kafirlere ve münafıklara itaat etme dedi Peygamber Efendimiz nezdinde. Öyleyse Müslüman hanımlar ve Müslüman erkekler zihinlerinde kadın ve erkek imajını, anlayışını yenilemeliler. Kur'an'la yenilemeliler. İşte Allah-u Teala bir emir buyuruyor. Hiç yana döne başka anlamlara çekmeden doğruca ifade etmeye çalışıyor. Vakar ve karar ile anlatılan bir ifade bu. Vakar ne fi buyutikunne. Vakarla, olgunlukla, görkemle, yani evde bulunmak bir şeref, bir izzet, bir onur, Müslüman için bir zillet değil. Eve kapanma, evde kalma, işte işe yaramama, üretmeyen, tüketen bir eleman haline dönüşme, bunlar hep kafirlerin bize empoze ettiği cümleler. Vakar ne fi buyutikunne öyle değil. Evlerinizde güzelce oturun. Bilakis dışarıya çıkmak şu anlamda. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى İlk cahiliye dönemindeki gibi kendinizi böyle sivrilterek, ortaya çıkartarak, kadınlıklarını, dişiliklerini ön planda getirerek bir eda ile yürüyüşle yürümeyin. Sivrilmeyin, kendinizi sivriltmeyin. Burç, kalelerin yüksek olan kesimlerine denir bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla kadının da böyle burçlaşması, yani toplum içerisinde kendini ifade edecek şekilde ortaya çıkması, kimliğini, benliğini savunacak tarzda ben kadınım edasıyla yürümesi İslami bir durum değil, bizzat ilk cahiliyeden kaynaklanan bir düşüncedir. Mekkeli yıllarda İslam'ın gelmediği döneme cahiliye diyoruz. Kur'an'da geçiyor bu ayet-i kerimelerde, Fetih suresinde mesela. Ve ilk dönem cahiliyesi belki ta Adem Aleyhisselam'dan sonra başlayan kafirleşme operasyonunda kafir dünyanın oluşturduğu bir zihniyettir. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ İlk peygamberlik döneminden bu yana akan bir söz bu. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Ve şeytanın en büyük derdi hem Adem'i hem de Havva'yı soyup soğana çevirmek olmuştur. Yani onları çıplaklaştırmak, onları kadınlıklarıyla, erkeklikleriyle sivritmek derdine düşmüştür. Ve Araf suresinden de öğreniyoruz ki Kabe'yi çıplak tavaf ediyordu o dönemin Arapları ve bunu böyle değişik felsefelerle de süslüyorlardı. Cahiliyenin uygulaması bu. Ayaklarını yere vurarak yürümek olmasın diyor Nur suresi. Kendinizi ortaya koyacak tarzda, dişiliğinizi belli edecek tarzda yürümeyin. İşte çarşı pazar hayatı bunu gerektirecek. Böyle bir kadın imajını ortaya çıkartacak. Oysa ayet-i kerimenin ilk bölümünde Müslüman hanımlar için evleri, evlerinin o güzel köşeleri, gizli köşeleri onların sığınağıdır, onların izzet mekanıdır. Çarşı pazar dışarısı ise onların an be an şereflerini daha da yitirdikleri yerlerdir. Bizzat kafir dünya istiyor ki mümin hanımlar dışarıya çıksınlar, hayatın içerisinde boy göstersinler. Böylece ahlakları değişsin, davranışları değişsin, erkeksi bir hayatı yaşasınlar da kaybolsun kimlikleri, kişilikleri. Allah-u Teala'nın onlar için seçtiği güzellik onlardan sıyrılsın. Onlar bu dertteler. Siz böyle olmayın. Siz oturun düzgünce, Rabbinizin istediği bir hayatı yaşayın. Yani Ve akimne salate. Bu bir pasiflik değil. Çünkü Allah-u Teala bir şey öneriyor. Bir şey yapmayın derken bir şey ortaya koyun diyor. Ne diyor Rabbimiz? Ve namazınızı kılın. Namazı ikame edin. Kulluğunuzu güzelce ortaya koyun. Ve atine zekate. Ve zekatı da verin. Müslüman hanımların mal anlayışı da var. Malları da olacak ve bundan paylaşacaklar. Zekatlarını, sadakalarını da verecekler. Ekonomik anlamda da Müslümanlıkları devam edecek. Ama ve ati'an Allah'a ve Resulehu, Allah'a ve Peygamber'e de itaat edin. Böyle olduklarında ne güzel bir hayat var. Çünkü Allah-u Teala bunları emrederken eziyet etmiyor, sıkıntı vermiyor, işkence etmiyor, yok saymıyor, kimliksiz hale getirmiyor, kişiliklerini tüketmiyor. Bilakis, اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا Allah-u Teala sizden pisliği, kiri, günahı gidermek, sizi arındırmak ve sizi temizlemek istiyor ey ehli beyt, ey ev halkı, ey şerefli hanımlar, ey peygamberin yanında yöresinde kalmaya evet demiş olan hanımlar. Bunlar eziyet değil, bunlar sıkıntı değil. Bizzat Allah-u Teala sizden kiri gidermek istiyor, sizi tertemiz yapmak, tertemiz kılmak istiyor. Ve bu temizliğin tamamlanması için de şunu yapmanız lazım. Bunu okuyalım sadece. Yorumunu inşallah sonra yapalım. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا Ve böyle bir temizliğin gerçekleşmesi için de evinizde size inen Allah'ın ayetlerini okuyun, onlara uyun, onları zikredin. Rabbinizden gelen ayetleri okuduğunuz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği hikmeti de okuyup öğrenin, anlayın, gündemde tutun, hatırlayın. Çünkü Allah latif olan ve habir olandır. İnşallah bu ayet-i kerime ile tekrar devam edeceğiz. Hangi ayette kaldığımızı söyleyeyim. 34. ayet-i kerimeye kadar geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.